güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 8 Eylül 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Yeni günde güzel bir sonbahar mevsiminde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk hikayesi Akarsu 1957'de Varlık Dergisi'nde yayımlandı. Türk hikayesinde yerlilik unsurunu benimsedi. 1967'de ilk kitabı Hastalar ve Işıkları yayınladı. 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenören'le birlikte Edebiyat Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 7 Güzel Adam olarak anılan grubun içerisindeydi. Aylık yayımlanan Hece Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi. Efendim, bugün ilk bölümde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş stüdyo konuğumuz olacak. 23 Temmuz'da aramızdan ayrılan Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları Kültür Bakanlığı denetiminde yapılıyor. Çalışmanın genel amacı yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması. Bu çalışmalara alanında uzman isimlerden oluşan bir danışma kurulu da destek veriyor. Bugün Güne Bakan'ın ikinci bölümünde tarihi Kız Kulesi'nin zaman içinde geçirdiği onarımlar ve şu anda devam eden restorasyon çalışmalarını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Karaman'la konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Oh,
eyler kaş eyler. Cahil sır saklamaz, seni faş eyler. Başları kemanım, aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Feyzi çeşmin yaşı dur et diye yetiş. Gamlıyam felekte, yedim pazar nüş. Daha güreyim, durma gel yetiş. Çıkmadan bu canım, aman aman aman aman aman.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizinle gül yetiştiren adam Rasim Özdenören'i konuşacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
Allah
82
rahmet
yaşında eylesin. Vefat etmişti. Hala eserleriyle, kişiliğiyle anılıyor ve inşallah kıyamete kadar da ismi, yaptıkları anılmaya devam edecek.
İnşallah.
İsterseniz sohbetimize şuradan başlayalım. Rasim Özdenören ismi çokça anılıyor, evet. Sosyal medyada çokça sözleri de paylaşılıyor.
Yedi güzel adamla
yedi
gündeme
güzel
geldiler.
Yedi güzel adamla gündeme geldi. Oradan
çok
çağrışım yapıyor.
Oldular. Evet, çağrışım yapıyor.
Rasim Özdenören denildiğinde aklımıza hangi kavramlar geliyor?
Şimdi şöyle, tabii bu hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli insanları anmak, bunları gündeme getirmek, hatırlatmak... Elbette TRT bunları yapıyor ama daha sık yapar oldu. Bu güzel bir şey. Biz 2010 yılında, 2011 yılında bir Rasim Özdenören kitabı hazırlamıştık. Bir armağan kitap. Oraya neler yazabilirim diye düşünürken aklıma Rasim Özdenören'e anlatan 10 kavram geldi. Hı hı. Bunların her birini tabii uzun uzadıya kitapta olduğu gibi anlatmayacağım ama yani bazen derler ya işte bir cümleyle anlatsanız ne dersiniz?
Evet.
İşte bir kelimeyle anlatsanız. Ben de 10 tane kavram, 10 kelime seçmiştim. Onları arz edeyim.
Buyurun.
Mesela ağabey. Çünkü ona yakışıyordu. Ben şahsen görüşmelerim de çok oldu. Efendim sohbetlerimiz oldu Hece Dergisi'nde, başka programlarda. Yani bazı insanlara ağabeylik yakışır. Mesela Mavera'da. Yıldığı şeye Erdem Beyazıt'a A derlermiş. Maraş A'sı. Ama Rasim Bey'e ağabey derlermiş.
Rasim ağabey.
Rasim ağabey. Evet, evet. Bu yakışıyordu. Rasim Bey'i anlatacak anahtar kelimelerden biri de kavramlardan biri de Anadolu. Çünkü onun sizin de söylediğiniz o ilk hikayeyi sonra kitaplarını almadı. 57'de yayınlanan Akarsu'yu. Hı hı. Ama sonraki hikayelerinde ilk ciddi hikayeye başladığında onlar o dediğiniz şey 16 yaşındayken, 17 yaşındayken yazdığı bir şey. Sonra biz Rasim Özdenören'in o ilk hikayeleriyle Anadolu insanını tanıdık. O günlerde, o yıllarda yani 50'lerde, 60'larda Anadolu insanı işte o kırsal kesimde yaşayan, kasabada yaşayan insanımız maalesef hikayemizin gündeminde çok yoktu. Ta geçmişte memleket hikayelerinde Refik Halik böyle bir şey başlatmıştı. Ama o da başka tipler üzerine duruyordu. O bakımdan Anadolu'yu ciddi manada hikayelere taşıyan bir isimdir. Anadolu insanlar. O ilk hikayeleri.
Anadolu insanının irfanını.
İrfanı da var ama daha çok Rasim Bey'in kitabında yazgısı.
Yazgı.
Efendim mücadelesi. İşte çok sesli bir ölüm. Müthiş bir hikayedir. Hmm. O anlamda efendim aile ilişkilerini parçalanmışlığı filan. Diğer bir şey Ankara. Bizde yazar ve şairler hele böyle kıymetli yazarlar efendim kabul görmüş, belli bir okuyucu kitlesine ulaşmış, edebiyat dünyasında karşılık bulmuş yazarlar genellikle İstanbul'da yaşarlar.
Evet.
Rasim Bey Ankara'yı hiç terk etmedi. Yani Tam kaç yıldır bilmiyorum ama ben 40 yıldan az olmadığını biliyorum. Ankara'da yaşadı. Zemin kat bir evde efendim. Onun için Ankara'da Rasim Bey'in anahtar kavramlarından biridir. Anlatmak. Çünkü hep anlattı. Yani denemelerinde bile bir anlatıyı dilini tercih etti. Rasim Özdenören'in iki büyük cephesi var. Bir öykücülüğü, hikayeciliği, bir de deneme yazarlığı.
Evet.
Yani orada da anlatıyı çok kullandı. Denemede. Zaten öykülerinde hep anlattı. Arkadaş tabiri de onun için çok yakın, çok uyuyor. Şeyden biliyoruz işte bu Yedi Güzel Adam'dan. Mesela Cahit Zarifoğlu, ikiz kardeşi Alaaddin Özdenören, Erdem Beyazıt, Akif İnan. Efendim bunlar hakikaten can ciğer arkadaşlarmış. Yani kardeş gibi arkadaş. Hilm sözü, hilm, yumuşaklık. Bunu Arif Ay söylüyor. Diyor ki ona en çok bu sıfat yakışıyordu. Hakikaten de Rasim Bey'le gittiğiniz zaman derdiniz ki bu adamın sinirleri alınmış galiba. Yani böyle yumuşak, tebessümü zayıf. Yüzünde karşılayan, şeye gösteren çok yumuşaktı. Yani ben deneme yazılarında bile sinirlendiğini falan görmedim. Böyle çok kızar bir insan birine yani yıllarca deneme yazdı.
İnsan hayretler içerisinde kalıyor. Bunu nasıl başarabiliyor?
Evet diye. Yani hep tebessümle karşılardı. Tabii kendi içinde, kendi dünyasında nasıl biriydi bilmiyorum. Yani arada bir takılırdı Ayşe Hanım, Ayşe Yenge Hanım'ı. Rasim'i bir de bana sorun filan diye. O da öyle derdi ama benim dışarıdan gözlemlediğim hakikaten hilim sahibi bir insandı. Bu önemli bir şeydir. Siz de bilirsiniz. Hilim sahibi olmak. İstikamet sahibiydi. Yani yazılarında şaşmaz bir ölçüsü vardı. O ölçü İslam'dı. Yine Arif Ay'ın sözü yanlış hatırlamıyorsam yazılarına diyor şeyi koysanız kıbleyi gösterir. Nedir o? İşte yön gösterici. Pusulayı koysanız kıbleyi gösterir diyor. Hakikaten de Rasim Özdenören o şeyinden hiç taviz vermedi. Müslümanca düşünme üzerine denemeler, yumurtayı hangi ucundan kırmalı, Müslümanca yaşamak efendim. Hep bunu yazdı. Hep bu ama asla tekrara düştüğünü de görmedim. Çünkü diğer bir kitap da okumak. Mesela bizim şairler ve yazarlar, edebiyatçılar belli bir yaştan sonra çok okumazlar. Ben en son görüştüğümde pandemiden sonra maalesef görüşemedik. Kendisine soruyordum ne okuyorsunuz abi diye. Bana okuduğu kitapları söylüyordu. Zaten yazılarından da belli oluyordu. Yani o alıntıladığı küçük anekdotlardan filan.
Evet.
80 yaşına kadar okuduğunu biliyorum. Yani son bir yılında biraz sağlık problemleriyle uğraştı. Okuduğu için de yazdığı yazılar hep tazeydi. Şimdi insan okumayınca o gençlik döneminde aldığı birikime güvenir. Bazıları çok yeteneklidir. Rasim Bey de yetenekli bir insandı ama ona hiç güvenmedi. Yani güvendi fakat hep besledi. Ben bazı şairler biliyorum. Sonraki yıllarda, 50'den sonra yazdığı şiirlerde tekrara düştü.
Evet, tam onu söyleyecektim. İnsan okumadığında hakikaten söylemlerinde ve yazılarında tekrara düşüyor ve bu da dinleyiciyi ve okuyucuyu sıkıyor.
Tabii.
Hemen fark ediliyor.
Tabii, yani daha da şey yapmayalım yani.
Evet.
Bir çocuk ve Allah şairimiz vardır. Mesela onun ilk şiirlerine bakıyorsunuz. Fevkalade şey, coşkulu, yeni. Ama son şiirlerine doğru gittiğinizde yavan. Yani başka böyle çok örnek var. Ben Rasim Bey'in bir şeyi de ölçüydü. Ölçü.
Ölçülü olmak.
Çok yakınındakine de çok uzaktakine de ne soğuktu ne çok sıcaktı. Mesela ben işte kendisi hakkında bir kitap hazırladım. Efendim, o kitaptan başka yazılar yazdım. Bu kitap editoryal bir kitaptı ama 3-4 tane de yazılar. Rasim Özdenören'in denemeciliğini yazdım. Efendim, aile şey çözülme kitabı ile ilgili yazı yazdım. Çok sesli bir ölümle ilgili yazı yazdım. Buna rağmen mesela Hece'de giderdim. Son yıllarında biliyorsunuz Hece'nin genel yayın yönetmenini yaptı, siz de zikrettiniz. Giderdim. Oradaki insanlarla konuşmaları, çok yakınında olan insanlar da vardı. Konuşmaları hep bir ölçüyleydi. Yani bir mesafe vardı şeyinde. O da ona bir ciddiyet veriyordu, bir ağırlık veriyordu. Ve istikrar da son kelime olsun. İstikrar. Bunu niye söyledim? Ben Rasim Özdenören imzasıyla 1978'de karşılaştım. Tabii benim de yaşım ortaya çıkıyor ama çıksın. yani 16-17 yaşındaydım lisede. Evet. Yeni Devir Gazetesi diye bir gazete çıkıyordu. Orada Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, İsmet Özel yazılar yazmaya başladılar. Orada ilk yazılarını oradan okudum. Sonra o yıllarda, yani 79 olabilir, İki Dünya diye bir kitabı çıktı, deneme kitabı. O kitabı da okumuştum. Sonra 30 yıl sonra çıkan kitabını da okudum. Baktım ki istikrar devam ediyor. Yani sizin az evvel söylediğiniz sonraki yazılar sulandırılmış, çoğaltılmış, efendim böyle bıktırıcı tekrarlara bulanmış şeyler değil.
Değil.
O bakımdan istikrar da Rasim Bey için açıklayıcı bir tabir, bir kelime olarak bana görünmüştü. Efendim tabii bulunduğu yerde mesela Hece dergisi, Mavera dergisi edebiyatımızda adeta bir okul oldu, bir mektep oldu. Bunda Rasim Bey'in payı çok büyüktür. Elbette Zarifoğlu'nun payı da büyüktür. Hı hı. Orada zaten iki ne diyelim, lokomotif güç var. İki. Biri şiirde ve sanatta daha atak Zarifoğlu. Hı hı. Diğeri de düşüncede ve hikayede daha ön planda Rasim Özdenören. Bunlar öncü. Hakikaten de derginin hem yükünü çekmek bakımından hem de daha yetkin eserler ortaya koymak bakımından öncü. Diğerlerini tabii küçümsediğim için değil ama bir hakkaniyet var.
Yani o bir hakkı teslim etmek
için. Hakkı teslim etmek için. Yoksa ben rahmetli Akif İnan'la da tanışmıştım. O da çok kıymetli bir insandı. Hı hı. Fakat işte Alaaddin Bey'le görüştüm, sadece konuşmadım. Yani o şeyden yetişemediğim ve konuşamadığım bir Zarifoğlu vardı. Ona da çok üzülmüşümdür. O şeyin, grubun en yetenekli, en artist, Batılılar artist diyor ya, yani evet, en sanatkar, şiirde bilhassa kişisi oydu.
Evet.
Yani eserlerini okuduğumda ben onu gördüm. Gerek şiirlerini, şiirlerinin şeyi var, gerek Yaşamak şeyini, kitabını. Rasim Bey de düşüncede ve hikayede hakikaten lokomotif bir güçtü. Zaten diğer arkadaşları daha çok şiirle, yani ikiz kardeş Alaaddin Bey de olmak üzere denemeler de yazdılar ama Rasim Bey'in hani şeyi başkaydı, aurası başkaydı. Yani bize verdiği, mesela ben ondan bir şey okumuştum, bir deneme okumuştum. Efendim Kirko. Kirko'yu bilmiyor şimdiki gençler. Bu arabaların şeyini kaldırmak.
Arabanın tekerini kaldırmak için, yükseltmek için.
Yani hiç unutamam. Kaç yıl önce okudum bilmiyorum. Ön yargıyı ya da kafamızda bir şeyi kurmayı. Vehimler vardı ya, vehimi anlatıyor. Onu bir Kirko örneğinden anlatmıştı. Rasim Bey'in denemelerinde mutlaka böyle küçük çarpıcı anekdotlar vardı. Veya böyle yaşanmış hikayeler. Onu kordu. Ondan sonra o yazıyı akılda tutardı. Çünkü kim ne derse desin, hikaye unutulmaz.
Evet.
Hikaye unutulmaz. Unutmadığımız şiirleri de düşünün mesela. Hı hı. İçinde küçük hikayeleri olan veya bir macerası olan, bir yaşanmışlığı olan.
Kendimizden bir şeyler bulabildiğimiz.
Evet, onlardır. Rasim Bey o bakımdan son yıllarında bir şey söylemiştim. Sonradan mesela epey bir aradan sonra 2002'de Yeni Hikayeler çıkardı, hikaye kitapları. Önce o ilk kitaplarından epey bir ara verdi hikayeye. Ben o ilk kitaplarını çok öğrencilerime de tavsiye ettim. Kendim de okudum. Sonra o yeni hikayeler çıkınca okudum birisini. Toz, yanlış hatırlamıyorsam. Devam etti hikaye yazmaya. Daha kısa hikayeler yazdı Rasim Bey. Kısa hikayeler. Bir gün kendisine dedim ki, abi dedim, siz bu hikayeleri şimdi mi yazıyorsunuz? Yoksa gençliğinizde yazmış da bir yere mi koymuştunuz?
Evet.
Dedi ki, bu soruyu kimin soracağını bekliyordum dedi. Bunları yeni yazıyorum dedi. İyi de dedim, bunlar gençlik hikayesi. Yani daha 20 yaşlarında bir yazarın şeyleri var içinde. Arzuları var, coşkuları var. Öyle hoca dedi. Yani bir insanın dedi arzuları ve coşkuları tükenmez dedi.
Yani.
O hikayelerde de öyle bir coşkunluk vardı. Ama şunu da teslim edeyim ki günümüz hikayeciliğinde de öykücülükte de gelinen bir yer var. Bazı damarlar var, tıkandı. Rasim Bey'in o ilk çarpılmışlar mesela. Çarpılmışlar diye uzun bir hikayesi vardır. 80 sayfadır. O 80 sayfadan başlarsınız hikayenin sonuna kadar nokta ve virgül yok. Ama metni okurken nerede nokta konacağını, nerede virgül olduğunu hissediyorsunuz.
Hmm.
Rasim Bey böyle yeni şeyler de denedi. Ve ben çarpılmışları okuduktan sonra sonraki hikayelerine ya da işte çok sesli ölümü okuduktan sonra, aileyi okuduktan sonra şeyi çözülmeyi, denize açılan kapıyı okuduktan sonra o hikayeler bana şey geldi böyle biraz daha alttan. Tabii Rasim Özdenen'in kalitesi vardı yine ama şimdi her yazarın bir şaheserleri vardır. Bir de ortalama. Onlar bana biraz, Rasim Bey de bunu hissetti. Bana biraz, yani benim onları ne diyelim, istiskal ettiğim eski ifadeyle biraz hafife aldığımı hissetti. Ve dedi ki, onları gençler anlar. İyi, sen falan böyle bir şeyimiz de olmuştu. Velhasıl Rasim Bey hep genç kaldı. Yazılarında da. Yaşantısında da genç kaldı. Hece'ye gittiğimde görüyordum gençlerle sohbetini.
Gençlerin dilinden de iyi anlıyor tabii.
Evet evet, iyi anlıyordu çünkü onları okuyordu. Mesela en iyi ahbaplarından birisi, o da rahmetli oldu, Asım Gültekin'di.
Evet, rahmet olsun.
Evet, ona da rahmet olsun. Asım Gültekin'di. Böyle işte Hayriye Ünal, şair Hayriye Hanım vardı. Sizin programlara da geliyordu Hayriye Hanım. Hmm. Mesela ahbaplarından biri. Gençlerle konuşurdu, anlaşırdı. Onlara mesela sinemadan bahsederdi. Tabii Rasim Bey'in en şey olduğu yazar Dostoyevski'ydi. Onu okuyarak. Hatta bunu birkaç defa anlatmıştır. Tolstoy mu, Dostoyevski mi derseniz ben Dostoyevski derim. Çünkü Tolstoy'u bir defa okuduğunuzda bir daha okuma gereği duymazsınız evet, demişti. Ama Dostoyevski'yi defaten okuyabilirsiniz. Hı-hı. Rasim Bey'in bazı hikayeleri ve bazı yazıları da öyleydi. Yani bir defa okumayla o yazı eskimiyordu, o yazı unutulmuyordu. Hikayeler de öyle.
Hatta öyle ki bazı yazıları var, okudukça insanda yeni açılımlar yapıyor. Aa, ben bu meseleye hiç bu açıdan bakmamıştım diye insan bir daha düşünüyor üzerinde.
Evet, doğru. Ben onun hikayelerini başlangıçta okudum. Şimdi mesela bugünlerde arzu duyuyorum ki çarpılmışları bir daha okuyayım.
Hmm.
Çünkü bazı şeyler silinip gidiyor ama o tekniği görmek, oradaki insanı tanımak müthiş bir gerilim yaşatıyor aynı zamanda insana. Rasim Bey'in bir de Amerika macerası var. Onun ilk yayınlanan kitabı bir çeviridir. Hayvan Çiftliği.
George Orwell.
Orwell, evet. Onu ilk çeviren herhalde bir Türkçe'ye
evet.
Rasim Bey olabilir. O bakımdan Ses ve Öfke yazarını da çok beğenirdi. Amerikalıların meşhur bir yazarı vardır.
Hı-hı.
Efendim Ses ve Öfke yazarı. Bak şimdi unuttum birden. Onu de bana de, yani herkese söylerdi. Mutlaka okuyun bu kitabı. Efendim. Ben onun kitabı iki defa okumuştum. Rasim Bey'in hangi metinlere dikkat ettiğini, hangi yazarları önemsediğini anlayınca kendi yazdığı metinlerin de nasıl okunacağını, nereden gidileceğini çıkarıyorsunuz.
Aynı zamanda İslam'da devlet nizamı, Mevdudi'nin 1967 yılında İslam devletinde mali yapı, Doktor S.A. Sıddıkî'nin 1972 bu kitaplarında çevirisini yapmış.
Mutlaka tabii benim alanım edebiyat olduğu için onları da bilenler var sizin gibi. Onları muhtemelen İngilizceden çevirdi. Hı hı. Yani Arapça kitapları olabilir. Rasim Bey'in İngilizcesi fena değildi.
Evet.
O çeviriler de var. Tabii sonra şu anda bildiğim kadarıyla 40 civarında eseri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Son yıllarda denemelerini yeniden gözden geçirdi. Mesela şeyi hiç unutamam. Kafa karıştıran kelimeler. Kafa karıştıran kelimeler. Rasim Bey niye önemli? Niye önemli? Çünkü yeni şeyler keşfetti. Kafa karıştıran kelimeler de bize ezberletilen klişeleri kırdı. Yani dedi ki demagojiyi siz böyle biliyorsunuz ama o demagoji öyle değildir. Şöyledir. Dedi demagojiyi anlat. Demokrasiyi anlattı. Efendim. Yani o kafa karıştıran kelimeleri ilk okuduğumda dedim ki yani evet yani biz hiç böyle düşünmedik. Sonra Rasim Bey onunla mesela bazı yazarlar şey yaparlar. Bir kitabı yayınlarlar sonra üzerine dönüp bakmazlar. Evet. Kitaplarını, yazılarını tekrar tekrar okuyup güncelleyen ya da tazeleyen, tamamlayan bir dikkate de sahipti.
Evet.
Onu denemelerinde çok görürsünüz. Zaten hikayeler yenilenmez.
Evet, Sayın Hocam, sohbetimizin başında size sordum ya, Rasim Özden Ören dediğimizde aklımıza hangi kavramlar geliyor? Siz de 10 özellik saydınız. Şöyle düşündüğümüzde o 10 özelliğe baktığımızda aslında Müslümanlarda olması gereken hasletler. Şimdi tabii. Bu 10 haslet, daha sayamayacağımız pek çok haslet de vardır. Rasim Özden Ören de rahmetli de toplanmış ve biz de bu insanlara örnek şahsiyetler diyoruz. Onları rol model alıyoruz. Son olarak şunu merak ediyorum. Rasim Özden Ören'in hakkı günümüzde verilebiliyor mu? Gençler anlayabildiler mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Gençlerin anlayıp anlamadığını bilmiyorum, emin değilim. Tabii televizyon, TRT güzel bir şey yaptı. 7 güzel adamla bu insanları tanıttı. Gençler biraz işin görünür tarafında şimdilik. Fakat Rasim Özden Ören'in hakkı verildi, veriliyor. Hı hı. Yine TRT bir belgesel yaptı mesela. Rasim Özden Ören'le ilgili. Geçenlerde yayınladı evet. Yeniden. Oradan biliyorum ve kitaplarının satışından biliyorum. Kitaplarının okuyucuya ulaşmasından biliyorum. Okunuyor. Ama gençler mi okuyor? Orta yaşlılar mı okuyor? Denemelerini gençlerin okuyacağını, gençlerin şimdilik anlayabileceğini düşünmüyorum. Eğer siz gençler genç yaşı 69'a kadar çıktı hocam diyorsanız elbette orta yaştakiler Rasim Özden Ören'e okuyor, okudu. Yani bizim kuşağın üzerinde büyük hakkı var. Ben 61 doğumluyum. Benden 20 yaş, 21 yaş büyüktür Rasim Bey. Bizim kuşağın üzerinde, bizden sonraki kuşağın üzerinde, 50'li yaşlarda olanlarda büyük emeği var, hakkı var. Onlar da Rasim Bey'in o kitaplarına verdiği ömrü ve emeği herhalde şey yapmadılar, zayi etmediler.
Evet.
Fakat gençler meselesi ayrı bir şey.
Evet.
Yani üniversite gençlerinin zaman zaman soruyorum tabii edebiyat eserleri okuyup okumadıklarını. Düşünce yazıları biraz daha farklı bir yerde duruyor da çok az. Yani hikayeden okuyanlar çok az.
Kıymetli hocam açıkçası bu sohbetin tadı benim damağımda kaldı. İnşallah ilerleyen günlerde
İnşallah.
Bu edebi sohbetlerimize devam etmek
İnşallah
isteriz.
İnşallah efendim.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Edebi kıymetlerimizi tanıttığınız sürece
Estağfurullah. Ben
koşar gelin.
Sağ olunuz.
Bu medeniyetin burçlarına selam olsun.
Sizinle bugün gül yetiştiren adam Rasim Özden Üren'i konuştuk. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz.
Rahmet olsun.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Rasim Özden Üren'in kişiliğini ve edebi hayatını konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Karaman var. Sayın Karaman, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Kız Kulesi'nin zaman içinde geçirdiği onarımları ve şu an devam eden restorasyon çalışmalarını konuşacağız. Şu günlerde sosyal medyada da çokça konuşuluyor, yazılıyor. Fakat sosyal medyada çok yanlış bilgi var. Dezenformasyon var, yanlış bilgilendiriliyor insanlar. Bu konunun ayrıntılarını, doğru bilgiyi sizden almak istedik. Restorasyon çalışmaları şu an ne durumda?
Şimdi bir ön bilgiyle başlayayım izin verirseniz.
Buyurunuz.
Biz İstanbul'da Kız Kulesi restorasyonuna başlamadan önce bir hazırlık çalışması yaptık. Belki de kurumumuz ilk defa böyle bir bilgilendirme için bir hazırlık yaptı. Bir web sitesi açtık. Sosyal medyada kullanılan internet ortamında kızkulesi.com sitesi bakanlığımız adına rezerve edildi. Ve biz burada yaptığımız çalışmaları 15 günde bir güncelleyerek kamuoyunun bilgisine sunmak istedik. Tabii Sosyal medya biraz önce söylediğiniz gibi bilgi kirliliğine de neden oluyor zaman zaman. Bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlar nedeniyle. Ben size çok kısaca ne yapmaya çalıştığımızı, şu anda ne yaptığımızı anlatayım isterseniz.
Seviniriz, buyurunuz.
Şimdi Kız Kulesi zaman içerisinde muhtelif onarımlar geçirmiş günümüze kadar gelen dönemde. 40'lı yıllarda yapının kat döşemelerini, külah yapısını betonla yenilemişler. O dönemin tabii beton önemli bir malzemesi. Şu anda biz çok tarihi yapılarda çok tercih etmediğimiz, hatta hiç tercih etmediğimiz bir malzeme ama çimento dönemin yıldız malzemesi diye kullanılmış. Bayrak direğine kadar betonarme malzemeyle yapılmış.
Evet.
Kız Kulesi'nin bulunduğu alan lodos alıyor. Çok şiddetli ve denizin ortasında olduğunda takdir ederseniz betonarmede çok ciddi bir çelik elemanlar tamamen olmuş. Tuzlar nedeniyle, denizdeki tuzlar ve çimento içeriğindeki tuzlar nedeniyle donatılar çok ciddi şekilde korozyona uğramış.
Hı hı.
Biz beton üzerindeki sıvalarda açmalar yapıp restorasyon için incelediğimizde yapıyı gördük ki betonda deniz kumu kullanılmış, olmaması gereken tuzlu bir malzeme arındırılmamış. Çimentoyla bağlanmış, donatılar çürümüş tamamen, çok ciddi şekilde korozyon vardı üzerinde. Bir de dönemin betonarmesinde kullanılan demirler tabii şimdiki gibi mermerli değil, düz demirler. Dolayısıyla yapının statik durumunda ciddi bozulmalar oluşmuş. Bu can güvenliği açısından tehdit oluşturacağından biz statik projesi yenilendi. Danışman hocalarımızın da incelemeleri, ilgili koruma bölge kurulunun olayından sonra yapıdaki bu beton arama malzemeleri yapıdan ayrıştırarak yerlerine, orijinaline 18. yüzyıldaki dönemde en son restitüsyon çalışmasında, tarihi araştırmada yaptığımız tespitlere göre o dönemde hem döşeme ve kubbenin hem de bayrak direğinin ahşap olduğunu tespit ettik ve ahşaba dönmeye karar verdik. Bu nedenle çalışmalarımız biraz uzun sürdü. Tabii yapının iskeleyle ayakta tutulup etrafının çevrilmesi belki kamuoyunda bir tereddüte neden oldu ama yani rüzgarda takdir edersiniz ki çalışmak, can güvenliği önemli bir şeydi.
Tabii.
Bu olmazsa olmaz zorunluluk olduğu için şu anda söküm işlemlerini tamamladık. 2000'li yıllarda restoran açılmak üzere yapılmış kapamaları, çatıyı kaldırdık. Orayı bir orijinal haline döndürdük. Seyir teraslarıyla, seyirin yollarıyla birlikte bir küçük kale şeklinde insanların gezebileceği, İstanbulluların tamamını görüp İstanbul manzarası izleyebileceği bir şey haline getirmek hayalimiz. Bu yolda devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar kamuoyunun bilgisine aslında sunuluyor. Bizim dinleyicilerden ricamız kızkulesi.com sitesini zaman zaman takip ederek yaptığımız işleri görmeleri, bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlara çok itibar etmemeleridir. Yani şu anda çok faydalı bir çalışma yürütüyoruz ve de konularında cidden çok deneyimli danışman hocalarımız eşliğinde yürüyor bu çalışmalar.
Muhakkak.
İsimleri artık kamuoyu öğrendi zannediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Zeynep Ağınbay hocamız restorasyon konusunda, Feridun Çılı hocamız yine restorasyon konusunda son derece deneyimli, isme güven veren danışmanlarımız.
Evet, uzman kişiler tabii.
Evet. Han Tümer Tekin hocamız mimarlık konusunda yine ülkemizin gururla adını aldığı çok önemli bir danışman hocamız. Yani yaptığımız işe güveniyoruz. İyi bir sonuç alacağımızı umut ediyoruz. İlkbaharda da İstanbulluların ziyaretine de açacağız inşallah.
İnşallah bizler de son halini merakla bekliyoruz. Az önce sizin de ifade ettiğiniz kizkulesi.com adresi de önemli. Vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmesi adına güzel bir çalışma. Yapılan çalışmalar 15 günde bir güncellenerek bu sitede vatandaşlara anlatılacak, vatandaşlarla paylaşılacak değil mi?
Evet, şu anda da kızkulesi.com sitemiz faal haldedir. İşin başından bu yana 15 günde bir bilgi notlarıyla, fotoğraflarla yaptığımız işi anlatıyoruz aslında.
Evet.
Ve devam edeceğiz işin sonuna kadar. Bu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Evet, Sayın Karaman, aslında özetleyecek olursak Kız Kulesi 18. yüzyılın Kule-i Duhterin'de onarımda bazı parçaları sökülmüştü değil mi? Bazı kısımlar 1940 onarımda da betonarmeye çevrilmişti. Şimdi siz yapacağınız bu restorasyonla asıl haline, ahşap haline getireceksiniz.
Evet, orijinal haline döndürüyoruz. Şimdi restorasyon konusunu çalışan meslek elemanları bilirler. Muhteş diye tarif edilen, orijinal olmayan, yapının orijinalinde yer almayan ve niteliksiz ekler kaldırılıyor, orijinal haline döndürülüyor.
Evet.
Yani işin aslında özeti de böyle söylenebilir.
Peki. Aktardığınız bu önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. İnşallah gelişmeleri yine sizden almak isteriz.
Elbette. Ben bu bilgi verme imkanını sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Kamuoyunda endişeye mahal olmadığı, güvenle çalışıldığı, bilimsel temellere dayanan bir restorasyon çalışması yapıldığı konusunda insanlarımız güvensinler, inansınlar yaptığımız işe lütfen.
İnşallah. Şunu da sormak isterim. Bu kullanılan malzemeler de özgün değil mi? Mesela şuna dair bir bilgimiz var mı? Kullanılacak o ahşap nereden temin edilecek? Hangi ağaç kullanılacak? Buna dair bir bilgi var mı elinizde?
Aslında orijinalinde tabii 1940'larda kaldırılmış olan ahşabın ne olduğunu bilme şansımız yok. Ama tarihi araştırmalarda denizde nem oranına dayanıklı lodosta deniz tuzlarıyla birlikte gelecek şeylere, dış etkilere
daha dayanıklı olması açısından
malzeme olarak meşeyi önerdi danışman hocalarımız. Yani biz orada en kaliteli fırınlanmış, kurutulmuş, emprenye edilmiş meşe ahşap olarak kullanacağız. Yani ömrü çok uzun olacak. Tabii ki ahşap malzeme denizin ortasında yıllar içerisinde mutlak surette yenilenme ihtiyacı duyacaktır. Fakat restorasyonun temel amaçlarından bir tanesi kültür varlığının ömrünü uzatıp yeni teknolojiler bulununcaya kadar bir zaman kazandırmak.
Evet.
Yani bunu sağlayacağımızdan da eminiz.
Evet. Tabii ahşap olması da bizim için önem arz ediyor. Çünkü ahşabın dokusu, kokusu bir farklıdır. Bize böyle eskileri hatırlatır. O anlamda da oranın tarihi özelliğini ön plana çıkartılması açısından da gözlere de büyük bir zevk verecektir.
Kesinlikle katılıyorum. Hem insanların gözlerini doyuracak, aynı zamanda da teknik tarafından bakarsanız yapının üzerindeki çok ciddi ağır yükleri kaldırıyoruz. Yani bir betonun yerine gelecek ahşabı düşünürseniz kıyaslanmayacak kadar çok daha hafif yükleyeceğiz binaya.
Evet. Tabii bunun yanında dayanıklı da olması lazım. Hem hafif kesinlikle, hem de dayanıklı değil mi?
Evet.
Peki bu çalışmaların takriben ne zaman tamamlanması planlanıyor?
Önümüzdeki yıl Mart sonu gibi bu işlerin tamamlanması hedefimiz. Sayın Bakanımız da böyle bir açıklama yaptı zaten daha öncesinde de. iş programımız çerçevesinde hedeflediğimiz tarihte çok önemli bir aksilik çıkmazsa, bir engel çıkmazsa tamamlamış olacağız.
Evet. Sayın Karaman, Kız Kulesi'nin bu restorasyon çalışmalarında etrafı brandalarla kaplanmıştı. İçeride evet, yoğun bir çalışma devam ediyor. Tabii sosyal medyada çok yazıldı, çizildi. Orada bulunan taş bölümün de yıkılmış olmasından endişe edildiği ifade edilmişti. Bu taş bölüm muhafaza ediliyor değil mi?
Taş bölümden kastedilen beden duvarları ise zaten restorasyonda beden duvarlarını ortaya çıkarmak, insanların onun üzerinde dolaşmasını sağlamak bir taraftan da çalışmamızın amaçlarından birisi. İşte restoran olarak kullanıldığı dönem için hazırlanmış projede o taş beden duvarlarının üzeri kapatılmış bir çatıyla kapalı bir mekan haline getirilmiş. Biz onu açıyoruz şimdi. Hı hı. İçinde gezilebilecek, üzerine çıkılabilecek, beden duvarlarında dolaşıp İstanbul manzarası izlenebilecek küçük bir kale gibi olacak Kız Kulesi.
Evet. İnşallah biz de merakla bekliyoruz bu çalışmanın tamamlanmasını. Eminiz ki çok güzel bir çalışma ortaya çıkarılacak. Kız Kulesi'ni insanlar merakla gidip yakından görecekler. Oranın atmosferini yakından izleyecekler. Hepinizin emeği var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu işlerde emeği geçen herkesin eline sağlık. Emeğine sağlık. Var olunuz.
Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Kamuoyunu bilgilendirmek için bize bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım İstanbulluların beğenisine sunacağımız Kız Kulesi herkesin çok beğeneceği bir yapı olacak. Hı hı. Bir de çok özel bir yapı değil, herkesin gelip dolaşabileceği, herkesin görebileceği bir yapı haline geliyor ve orijinal haline dönüyor. Bu bizi çok mutlu ediyor.
Çalışmaya verdiğiniz kıymetli katkılardan dolayı ve yayınımıza katıldığınız için, bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Karaman.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Karaman telefon hattımızdaydı. Tarihi Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarına dair kendisinden bilgi aldık. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında sizlerle olacağız. Sizler de yayınımızı kaçırmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Ateş düşer ya, hani diller susup kalır, konuşulmaz ya, hani gönül yağmalanır, derman biter ya. İşte böyle dert içinde, dermansızım ben. Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam. Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam.
Güne Bakan.